Ayrım 40. Büyük Hesaplaşma. Jack de Brul. Sayfa 40. Londra. Hastanenin lobisi kurumsal soğuklukla lobide beklemek zorunda olan üzüntülerinin tuhaf bir karışımıydı. Gergin bir bekleyiş içinde olan ve ağlayan ailelerin üyeleri birbirlerine sıkıca kenetlenmişlerdi. Fayans kaplı sterilize edilmiş duvarları ve sayısız ayak tarafından çiğnenmiş eski püskü halıların ortasında Lady Millicent Grey çarpıcı bir kişilikti. Büyük bölümü bol bir keten elbisenin altına gizlenmiş uzun bacakları doğal bir zarafetle hareket ediyor, tarçın rengindeki gür saçları alev gibi yanıyordu. Sabahın bu kadar erken saatlerinde bile harikulade olan, bir gece önce cinsellikte kaçılan aşırılığın gün gibi açık izlerini gizlemek amacıyla hoş ve hafif bir makyaj yapılmış yüzü, tanrı vergisi özgüven ve asaletini etrafa yayıyordu. Bir dakika öncesine kadar üzüntüyle öne eğilmiş başlar kalkıp ona alenen bakmışlar, o geçerken acılar bir an için unutulmuştu. Daha sonra sorulursa uzun adımlar atarak lobinin çift camlı kapılarından içeri giren kadını görmüş olan 40 küsür kişinin hiçbiri yanında yürüyen, İslamiyet'in daha tutucu kesimlerine uygun biçimde tamamen kapanmış ve peçe takmış Arap kadını anımsamayacaktı. Hastanenin güvenlik bankosunda Millicent ağzının kenarından hemen yanında duran kişiyle konuştu. ''Umarım burada işimiz bittiğinde o çarşafı giymeyi ve senin bana bir berberi korsanı gibi tecavüz etmeni istediğimi biliyorsundur.'' Trevor James Price, ''Dalga mı geçiyorsun?'' diye anında cevabı yapıştırdı. ''Belki de çarşafı sana hiç vermem. Kadınların neden etek giydiklerini şimdi anlıyorum.'' Testislerime doğru esen bu rüzgar harika geliyor. Bu yaşlı toplar ömürlerinde böyle bir özgürlük görmemişlerdi. Tanrım, sen iflah olmazsın. Millicent Grey gülümsedi. Nöbetçi hemşirelerin istasyonundaki güvenlik görevlisi Millicent'e Halit Huddari ile olan bağlantısını veya orada bulunma nedenini sormadı. Gözlerini Millicent'ın göğüslerinden alamayan adam onun yalnız olmadığını fark edene kadar aradan uzunca bir süre geçmişti. Halid'in 4. katta özel bir odada olduğunu söylerken dili sürçtü. Millicent Grey ve kılık değiştirmiş olan Trevor James Price içlerinden yükselen el ele tutuşma isteğini bastırarak asansörlerin bulunduğu yere yöneldiler. Afrika'ya avlanmaya gitmiş olan Lord Harold Grey çıktığı yolculuktan 15 gün sonra dönecek ve onların hiçbir saniyesi boşa geçirilmeyen gizli ilişkileri asla öğrenilmeyecekti. Trevor ve Millie'nin asansöre binmelerinden 5 dakika sonra gergin görünen genç bir Kürt lobiye girmişti. Haki renkli yağmurluğunun sol göğüs cebinde çıkıntı yapmış olan şişkinlik katlanır bir cep telefonuydu. Sağındaki ise susturucu takılmış Zig Zauer P220. Tarık onunla muazzam hastanenin otoparkında buluşup bir gece önce uzun araştırmalar sonucunda öğrendiği Halid'in oda numarasını bildirmişti. Kürt'ün Huddari'ye ulaşıp onu öldürdükten sonra arabayla kaçmak üzere Tarık'ın bekleyeceği otoparka dönmek için tam 20 dakikası vardı. Genç adam lobide durup cesaretini toplamak için zamanın 5 dakikasını harcadı. Güvenlik sıkı olmamasına rağmen iri kıyım iki güvenlik görevlisi yerlerindeydiler ve rahat tavırlarla 4 kat yukarıdaki kimliği belirsiz kurbandan açıklama almak için bekleyen muhabirle konuşuyorlardı. Tetikçi artık harekete geçme zamanının geldiğine karar vermişti. Bir şekilde yakalanırsa bir gün önceki başarısızlığının bedelini ödemek için kendi canına kıyacağının bilincindeydi. Böylece şahadeti garanti olacaktı. Büyük otomatik silaha takılmış susturucu daha önce hiç kullanılmamıştı. En yüksek verimle çalışacaktı. Ateş edildiği Huddari'nin odasının birkaç metre ilerisinden anlaşılmayacaktı. Silahlı adam çok sayıda asansörün dizilmiş olduğu yere yürürken güvenlik görevlileri başlarını çevirip onun bulunduğu tarafa bakmadılar bile. Halit Huddari uyanalı neredeyse 2 saat olmuştu ve ağrısı onu ilaçlar sayesinde daldığı derin uykudan sinsice çıkarıyordu. Sırtındaki kabuklanmaya başlamış olan yaraların sıcaklığını, onları koruyan katlarca gazlı bezin üstünden bile hissediyor ve kabuklar deli gibi kaşınıyordu. Gözlerini her kırpışında hassas kaslar yüzündeki taze yaraları gererek gözlerinin yaşarmasına sebep oluyordu. Ve gözyaşları yaralara iğne gibi battıklarında da Halid'in yaralarına kelimenin tam anlamıyla tuz basılıyordu. Bu düşünce onun acıyla gülmesine yol açtı. Bu uygunsuz saatte gülmeyi becerebiliyorsan eğer canın o kadar da yanmıyor demektir. Halid odanın karşı tarafına baktı. Millicent Gray'i zar zor anımsadı. Ancak peçenin altından gelen ses tanıdıktı. İçeri girdiklerini duymamıştı. Trevor James Price paşanın etrafındaki çarşafın peçesini arkaya attı ve ince saçları çocuksu yüzüne doğallıkla düşmeden önce onun bu hareketiyle beraber dans ettiler. Ukalaca gülümsemesine karşın o maviden de mavi gözlerinin arkasında gerçek bir endişe vardı. ''Tanrım, Halid, bir çöl bedevisi için bile berbat görünüyorsun.'' ''Ne demezsin?'' ''Sıradan davranıp nasıl olduğunu sormayacağım. Dün gece o ahmak doktorla konuştuğum, bu sabah da gazeteleri okuduğum için neler olduğunu sormama da gerek yok. Tek bilmek istediğin, benim gelmemi neden istediğin ve bu çirkin kıyafete ne gerek oldu? Bu arada buranın güvenliğinin kesinlikle şaka gibi olduğundan haberin var mı senin?'' ''Şaşırmadım. Hiç kimse benim kim olduğumu bilmiyor ve buradan çıkana kadar da öyle kalmasını istiyorum.'' Halid ölümün eşiğine gelmiş bir ihtiyar gibi zorlanarak oturur pozisyona geçerken her hareketi yüzünün acıyla buruşmasına neden oldu. Yüksek hastane yatağının kenarından ayaklarını sarkıttığındaysa nefes nefese kalmış, yüzü boncuk boncuk terlemişti. ''Yavaş eski dostum.'' Trevor odanın diğer ucuna gidip bir elini Halid'in omzuna koydu. Bu hafif dokunuş bile Halid'in irkilmesine neden oldu. Soluk sola buradan gitmek zorundayım Trev derken yüzünde ölümcül bir solgunluk vardı ve dudakları morarmıştı. BAE'ye dönmem lazım. Millicent Trevor'ın yanına gelerek bence hiçbir yere gitmemelisiniz dedi. Halid'i tanımadığı halde onun bu durumuna bakıp da acıma duygusu hissetmemek elde değildi. Halid odada soğuk rüzgarların esmesine neden olan bir resmiyetle ''Gidiyorum Lady Grey. Trevor nedenini açıklayabilir ama şu anda bana acımanıza değil yardımınıza ihtiyacım var.'' dedi. Trevor siyah çarşafı başının üzerinden çekip çıkarmaya başlamıştı bile. Daha önce Millicent'la dalga geçmesine rağmen çarşafın altına bir gece önce üzerinde olan pantolon ve beyaz gömleği giymişti. Gömleğinin sağ yakasında ruj izi vardı. Millicent'ın ne yapması gerekiyor? ''Çarşafı onun giymesi lazımdı. Dün gece sana söylemiştim.'' Halid kendisini dinlemedikleri için rahatsız olmuştu. Arkadaşını sakinleştirmek isteyen Trevor rahat bir tavırla ''Bunun gerçekten önemi yok dostum.'' dedi. ''Ayrıca travesti kılığına girmeyi oldum olası denemek istemişimdir.'' Trevor, Lady Grey'in soyunma odasından yürüttüğü bir tomar giysiyi çıkarırken Halid daha fazla konuşmadı. Millicent Gray'in kocası iki tane Halid'i içine alıp üzerine de biraz da yer kalacak kadar kalın belli bir adamdı. Halid'in giyinmesine yardım ettikten sonra Trevor kendi üzerinden çıkardığı çarşafı Halid'in başından geçirdi ve siyah pamuklu kumaşın altından yalnızca ayakkabıları görünecek şekilde aşağı kadar çekti. ''Umarım ne yaptığını biliyorsundur Halid. Bırak BAE'ye uçmayı, bu odadan bile çıkabilecek durumda değilsin.'' ''Başka bir seçeneğim yok.'' Halid yeni bir acı dalgasına kapılmıştı. Her dalga bir öncekine oranla daha hafifleyerek geliyordu. İnanmak zordu ama vücudu yaralarına alışmaya başlamıştı. Millicent telaşla öne doğru bir adım atıp ayakta sallanan Halid'in kolunu yakaladı. ''Trevor, ona yardım etmemelisin. Baksana neredeyse yarı ölü.'' James Price sakin bir anlayışlılıkla yalnızca onun değil başkalarının da hayatları tehlikede Millie dedi. ''Seni de bu olaya bulaştırdığım için özür dilerim. Hakkım yok ama bize yardım etmeni rica ediyorum lütfen. Dün British Museum'da ona saldıran adamlar kesinlikle yine peşine düşeceklerdir. Bu odada oturursa onlara hedef olacak.'' Millicent ''Büyükelçiliğinize niye haber vermiyorsunuz?'' diye sordu. Adet, çünkü artık orada kime güvenebileceğimi bilmiyorum. En iyisi bu diye cevap verdi. Halit sanki orada değilmiş gibi Millicent Trevor'la konuşmaya devam etti. Rezervasyonu olmadan uçakta yer bulamaz ki. Diplomatik pasaport bulur. Trevor, Halit'in oteldeki odasından almış olduğu ince cildi havaya kaldırdı. Bu sabah erkenden oraya gittim. Hastanedekilerin dün gece onun kim olduğundan haberleri olmadığı için kimliğini odasında bıraktığını anladım. Halit müteşekkir bir tavırla arkadaşına başını salladı. Diplomatik pasaport, kısa süre önce binmeye başladığım büyükelçilik arabalarındaki diplomatik plakalardan daha iyi olan tek ek kazançtır. Üzgünüm Lady Grey ama başka yolu yok. Trev'in de dediği gibi yaşamları tehlikede olan başka kişiler de var. Pekala, yardım edeceğim ama Trevor, Heathrow'da güvenlik görevlilerinin bizi mutlaka beklemelerini sağla. Bir de doktorun. Bir yandan iki adamın olayı biraz abarttıklarını düşünürken, diğer yandan da parası ve konumu nedeniyle milyoner bir parlamenterle evlenmiş ve canının sıkılması dışında herhangi bir nedeni olmayan Millicent onlara ayak uydurmaya karar vermişti. Halit, Lady Grey'in gelmemesi daha iyi olur dedi. Hastaneden çıktığımızda takip edilmemiz mümkün. Trevor peçeyi Halit'in başına doğru çekerek saçma dedi. Kimse seni umursamayacaktır. Cebinden boşandığından beri kullandığı eski Bentley'nin anahtarını çıkarıp Millicent'ın beklemekte olan avucuna koyarken parmaklarının birleştiği noktaları hafifçe okşadı. Millicent onun bu mahrem davranışı karşısında gülümsedi ve Trevor vahşice göz kırptı. Onu hastaneden çıkarmayı becerebilecek misin? Arabaya kadar yardım edebilirim. Halit hayır dedi. Sesi peçe yüzünden boğuk çıkmış olsa da yine de korkunun ve ağzından çıkan sözcüklerin ağırlığını yansıtmıştı. Buraya iki kişi birlikte geldi ve iki kişi çıkacak. Dikkat çekmek istemeyiz, başaracağım. Halit kapıda durup dostuna teşekkür etmek için arkasına döndü. Güneşin camdan içeriye giren solgun ışığı Trevor'un saçlarını altın gibi parlatıyordu. ''Yakında görüşürüz ukala İngiliz. Kendine dikkat et leş kokulu Arap.'' Ölmekte olan bir akrabasının yanından ayrılan kederli bir aile üyesi rolünü üstlenen ve elinden geldiğince dik durmaya çabalayan Halit odadan çıkarken Millicent Grey'in kendisine yardım etmesine izin verdi. İkisi de koridorun karşısından kendilerine doğru gelmekte olan trençkotlu adama dikkat etmemişti. Millicent tehlikenin kokusunu nasıl alacağından haberdar değildi. Halit de zaten bayılmamaya çalışıyordu. Arkalarına dönmüş olsalardı, Halit'in odasının kapısına yaklaşırken adamın elini yağmurluğuna götürdüğünü göreceklerdi. Trevor'ı kurtarabilirlerdi. Odanın ağır kapısı kapı hidroliğinin eklemli kolunu iterek içeriye doğru açıldığında Trevor banyoya girmek üzereydi. Millie'nin veda öpücüğü vermek için geri gelmesini beklermiş gibi bir hali vardı. Arkasına dönerken gerçekten gülümsüyordu. Aceleyle ateşlenen 9 milimetreliğin mermileri banyo kapısını delip içeri girdiler. Biri tam Trevor'ın iki gözünün arasına isabet etti. Kalbi kan pompalamayı durdurmuş olduğu için yarası kanamamış, Marley zemine düşerken etrafa sadece bir iki damla sıçramıştı. Katil arkasında kalan boş koridora bir göz attı. Silah seslerini kimselerin duymamış olduğunu anlayınca da odaya girip kapıyı sessizce arkasından kapattı. Cesedi incelemeden önce otomatik silahın çekili olan horozunu indirdi ve tabancayı tekrar yağmurluğunun cebine koydu. Ve kritik bir hata yapmış olduğunu ancak o anda kavradı. Yerde yatan adam Halit el-Huddari değildi. Cebindeki telefon tiz bir sesle çaldı. Telefonu çıkarıp evet tuşuna bastıysa da konuşamadı. Sesi sanki yapmış olduğu hatanın ciddiyetini anlamış gibi kendisini terk edip gitmişti. Hasan bin Rufti arıyordu. Kürt arayan kişinin iletişim kurulması şişko patronundan biraz daha kolaymış gibi görünen Tarık olmasını dilemişti. Katil hiç düşünmeden doğruyu söyledi. Kaçtı efendi. Rufti telefona ne diye kükredi. Ben geldiğimde hastaneden ayrılmıştı. Ne zaman gittiğini ya da nereye gittiğini bilmiyorum. Yalan söylemek adamın canını kurtarmak için aklına gelen tek çareydi. Yoksa Rufti beceriksizliği yüzünden onu öldürürdü. Onu bul, yoksa yemin ederim ki diri diri derini yüzüp araba koltuğuna döşeme yaparım. Hasan bin Rufti telefonu hırsla yerine koyup adeta ışık saçan kar beyaz ceketiyle etrafında dolaşan kabin görevlisine döndü. Pilota söyle 60 saniyede havalanmazsa... Rufti sustu ve aklına gerçekten işe yarayacak bir tehdit gelmeyince de kendisini tekrar etti. Söyle ona onun diri diri derisini yüzüp arabaya döşeme yaparım. Zaten dalkavuk bir yapıya sahip olan kabin görevlisi kendisine uygun yağcı bir tavırla başını eğdi. Peki Sayın Bakan diyerek Hawker Siddeley özel jetin kabininden ön tarafa sıvışıp başını kokpitin kapısından içeri soktu. Brezilya ahşapları ve Türk derisinin kullanıldığı iç donanım Hawker şirketinin sunduğunun en iyisi olduğu halde uçağın küçük olduğu, ekonomi yapma uğruna kafa payının feda edildiği gerçeğini göz ardı etmek imkansızdı. Çoğu insan emrinde böyle bir uçağın olmasından ötürü heyecanlanırdı. Lakin Hawker, Rufti'nin asabını bozuyordu. Huddariye kişisel kullanım için geniş gövdeli, canı isterse neredeyse bir sıçrama tahtası bile yerleştirecek kadar rahat bir Boeing tahsis edilmişti. Tabii o aptal uçağı kullanmayı seçerse. Rufti o uçak kendisini takdir edecek birinin kullanımına verilmeliydi diye düşündü. Kendisi gibi birine. Heathrow'a inmesi gereken bir El Al uçağının acil durum bildirerek Heathrow yerine Gatwick'e inmeye karar vermesi nedeniyle alanda düzinelerce uçak yığılmış, aralarında Rufti'nin şimdiden 2 saatlik rötara girmiş ve halen hangarların birinin önünde beklemekte olan HS-125-600'ünün de bulunduğu uçakların kalkışları gecikmişti. Rufti'nin saat 10'da Dubai'de olması gerekiyordu ama görünüşe bakılırsa oraya en az 4 saat geç varabilecekti. Sanki küfretmesi bütün sorunlarını çözecekmiş gibi lanet olası Yahudiler diye omurdandı. Kerikov Alaska'daki boru hattına bağlanmış olan buz torbalarını patlatmaya koyulmuştu. İran ve Iraklılar da haber verilir verilmez birliklerini sevk etmeye hazırlardı. Ve Rufti zengin bir grup Yahudinin uçaklarından inip dünyanın birazını daha satın almaları için yerde beklemedeydi. Kendisine ait 200 birlik İngilizlerin 1970'lerde başa geçirdikleri kuklayı devirip Birleşik Arap Emirlikleri'nin şerefle geri alınmasında önderlik etmesi için Körfez'de onu bekliyordu. İhtiyatlı olmasına karşın Veliaht Prens herhangi bir başkaldırıdan şüphelenmiyordu. Rufti darbe için en uygun zamanı beklemeyi ertelemenin Basra Körfezi'ni ele geçirmede anahtar rol oynayacağının bilincindeydi. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ithalatını durdurmasıyla yaşanacak değişikliklere karşı hazırlıklarını yaparlarken gecikmesi davasına zarar verecekti. Devletlerin gelecekteki günlerin neler getireceğinden tam olarak emin olamadıkları şu anda vurmalıydı. Rufti atasözünü ilk olarak nerede duyduğunu anımsamıyordu ancak şimdi işine yarayacaktı. Aç bir adamı yönlendirmek, kafası karışmış olanı yenmek kolaydır. Körfez'in şu andaki kafasının karışık olması, devletlerin telaşa kapılmış olmaları, Rufti'nin meyvelerini toplaması için en uygun zamandı. Zamanlama daha mükemmel olamazdı. Geçen yıl Kerikov'un Amerikalıların yerli petrol kaynaklarını sekteye uğratacak planını satın aldığından beri Rufti önemli amacını hayata geçirebilmek için gizlice, yorulmak nedir bilmeden çalışmıştı. İran ve Irak olmadan BAE tahtını gasp edip kendi adına el koymayı asla umamazdı. Daha önceden üzerinde anlaşmaya varılmış tetiği çekmeyi beceremez, Huddari'nin ortadan kalkmasını sağlayamazsa Orta Doğu'yu yönetmekle ilgili tüm emellerinden vazgeçmesi gerekirdi. Aslında güneşin doğuşunu görebileceği yeni günler de olmayabilirdi. Zira Iraklılar başarısız olduğu takdirde öleceği konusunda Rufti'yi özellikle uyarmışlardı. Irak tankları Rufti Amerikan tehdidini ortadan kaldırdığı anda Kuveyt'e girmeye hazırlardı. Boru hattını ellerine geçirerek Birleşik Devletler'de ulusal kriz yaratacak ve işgale misilleme yapamayacakları bir duruma getireceklerdi. Kuveyt birkaç günde Suudi Arabistan'da bir hafta veya bir haftayı biraz aşkın bir sürede düşecekti. Şarbon yüklenmiş birkaç Scud füzesi Tel Aviv ile Kudüs'ü hedef alacak ve savaş bitecekti. Amerika karşı saldırılarını gerçekleştirebileceği üslerden mahrum kalacak ve böylece Iraklılarla onların yeni müttefikleri İranlı dostlarını işgal bölgesinden çıkarabilecek nükleer silahlara başvuramayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Alaska petrolü olmadan ve elinde bir ya da iki ay yetecek stratejik bir rezervle İran, Irak ve BAE'den oluşan yeni üçler erkiyle başa çıkmak zorunda kalacaktı. Rufti petrol fiyatlarında 10 kata varan bir artış olacağını öngörüyordu. Üstelik bu daha başlangıçtı. Kendisinin dünyanın en zengin kişilerinin arasına girdiğini görmeye başlamıştı. Ve emirliklerin kızgın kumlarının altındaki milyarlarca varillik petrol rezervi sayesinde bunu başarabilirdi. Lanet olası uçak kalkıp Abu Dhabi'ye doğru yola koyulabilirse elbette. Koltuğunun kolçağına gömülü telefon Rufti'nin o gerginliğinin arasında neredeyse duyamayacak kadar alçak sesle bir koyun gibi meledi. Nihayet dördüncü çalışında aizeyi kaldırdı. Ne var? Ben Tarık efendim. Tarık Ebu Elam'dan sonra Rufti'nin en güvendiği teğmeniydi. Lübnan'da yaşanan acımasız iç savaş sırasında yetim kalmış olan Tarık, nefret ve ölümle beslenerek büyümüştü. Son derece sadık ve ahlak kurallarından tamamen yoksun bir insandı. Söz konusu öldürmek olduğunda Ebu Elam cinayetlerini bir madde bağımlısının yakıcı gereksinimiyle işlerken Tarık görevlerini bir profesyonelin soğukkanlılığıyla yerine getirirdi. Rufti onu gerizekalı Kürt'e destek olarak hastaneye göndermişti. Ne oldu? Otoyoldayım. Mavi bir Bentley'i takip ederek Heathrow'a doğru gidiyorum. Sesi cep telefonu bağlantısı yüzünden bozuk geliyordu. Kürt'ün Huddari'nin odasına çıkmasından kısa bir süre sonra iki kişi hastanenin garajından ayrıldı. İki kadın, biri Batılı biri Arap. Arap kadın çarşaf giymiş ve yüzünü peçeyle örtmüştü. Onları daha önce de garaja girerlerken görmüştüm. Görünüşe bakılırsa gelirken aracı Arap kadın kullanıyordu ve ona aitti. Ama giderlerken Batılı kadın direksiyona geçti ve arabaya pek alışıkmış gibi gözükmüyordu. Rufti konuya gel Tarık diye çıkıştı. Çarşafların kılık değiştirmek için giyildiğini ve ülkeyi terk etme girişiminde bulunan Huddari'yi izlediğimi sanıyorum. Emin misin? Bu umut kırıntısı Rufti'ye neredeyse 30 dakikadan bir şeyler yemediğini hatırlatmıştı. Konuşma sürerken kabin görevlisinin gelmesi için düğmeye bastı. Gerçekten Huddari olabilir mi? Sezgilerim bana o olduğunu söylüyor. Heathrow'dan ne kadar uzaktasın? Ana kapılardan yalnızca 10 dakika kadar. Uluslararası terminale gittiklerinden kuşkulanıyorum. 4 numaralı terminale.
Evet, bırak da düşüneyim.
Huddari'nin havaalanının güvenli ortamına girmesinden önce bir saldırı gerçekleştirilmesine yetecek kadar zamanları yoktu. Rufti'ye gereken Huddari'nin Londra'dan ayrılışını birkaç saatliğine geciktirmenin bir yolunu bularak kendisinin BAE'ye varmasına ve indirilecek darbede kendi payına düşene yerine getirmesine yetecek vakti kazanmaktı.
Yanında patlayıcı var mı?
Cep telefonunun Heathrow Havaalanı'na sinyal gönderen radar yüzmesiyle karşılaşması nedeniyle sesi kesik gelen Tarık sadece birkaç tane el bombası dedi. Rufti coşkuyla mükemmel dedi. Kabin görevlisi önüne bütün halde bir somon koydu. Balığın eti öylesine pembeydi ki yanında boylu boyunca uzanan kesik bir kadının mahrem dudaklarını anımsatıyordu.
Ben telefonu kapattıktan sonra şu aptal Kürt'ü ara ve emirlerimi ilet. Şimdi senin yapmanı istediğim şey...
40. ayrımın sonu. Sayfa 383.